Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu yayında, bu sabahki ilk yayında bilimle mücadele etmesine, kavgalı olmasına çok alıştığımız iktidarın artık gözümüzün içine baka baka yalan söylediğini ve bundan zerre kadar utanmadığını konuştuk. Bunun gerekçelerinden bahsettik ve yayını kapatmadan önce bir cümle kurdum. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Bana kalırsa enflasyon rakamı da düşük gelecek diye. Şimdi düşük gelmiş, onu konuşacağız zaten. Tesadüf. İktisat böyle bir şeydir. İktisat böyle anlatılır zaten. Yani mal, hizmet, arz, talep, kısmet. İktisat bu beş başlıktan oluşur. Kalanı hikayedir. Yayını paylaşır mısınız? Aşağıdan 3 noktaya dokunarak hemen yanındaki o yayını paylaş tuşundan yapacak Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Twitter'dan şu dakika itibariyle hatta paylaştım. Herkesi çağırdım. Gelin diye. Şimdi dedim ya, enflasyon rakamları düşük çıktı diye. Enflasyon rakamlarının nasıl düşük çıktığını müsaade ederseniz bir parça anlatayım size. Çok kısa. Çok kısa. Trasyonun, çünkü burada asıl olan, önemli olan hikaye rakamın düşmüş olması. Bakın, Ağustos ayı enflasyon rakamı tüketici fiyat endeksinde 0.86 çıktı. %0.86. Şimdi bunun öncesinde bütün iktisatçılar aslında temel öncü göstergeler olarak bazı şeylere bakar. Mesela öncü veriler vardır bununla ilgili olarak. İşte sanayi, bir önceki ayın sanayi endeksindeki artma, eksilme, üretimdeki artış, azalış, tarımdaki fiyatlamalar, bütün bunlara bakılır ve insanlar hani uzmanından uydurarak beklemez bunu. Bir grup insan bir araya gelip kaç bekliyoruz hocam? 0.86 diyelim ya. 85 deyince çok göze batıyor. Tamam, 86 var mı? Kapattık, 86. Böyle beklenti oluşturulmaz. %0.86'lık beklenti oluştu ama aslında piyasa profesyonellerinin son bir haftadır benim okuduğum bütün analizlerde hepsinde %1'lik bir artış bekleniyordu. Ve işe bakın ki enflasyon düşmüş. Düşmüş. %0.86 geldi. Ve böyle olunca yıllık tüketici fiyat endeksindeki artış da %11.7'ye çıktı. Bak, beklentisi bile %11.86 idi bunun. Beklentisi. Ama 11.77 çıktı. Düştü diyorum. Tamam, düştü, anlaştık onda. Bir de işin komik tarafı var. Yani trajikomik tarafı da var tabii. Çok ağır bir komedi aslında bu. Üretici fiyat endeksi. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene bu kriz başlıklarını konuşurken size bir şey anlattım. Dedim ki merak etmeyin, öyle çok rakama falan boğmayacağım burayı. Ama bunu bilmeniz lazım. Üretici fiyat endeksiyle, yani üreticinin maliyetini nasıl yansıttığıyla sizin alım gücünüz arasında, yani tüketici fiyat endeksi arasındaki makas çok büyük. Ve bu bize gösteriyor ki aslında üreticiler daha ellerindeki bütün beklentiden yansıyan, yani alabildiği, yani şu an için karşılayabildiği maliyeti tam yansıtmış değil. Şimdi makas öylesine daralmış ki herkes çok mutlu ya. Bak, üretici fiyat endeksi de Ağustos ayında aylık %2.35 artmış. Yıllığa vurduğunda zaman da 11.53. Hop, comalokko bitti işte. 11.53'lük üfe, 11.77'lik tüfe. Allah bereket versin. Ya siz hala buna sevinmiyor musunuz? Yemin ediyorum vatana bak söyleteceksiniz zorla. Nasıl sevinmezsin buna kardeşim? Enflasyon düşüyor. Ha, sen hissetmiyorsun. Onu bilemem. Onu bilemem. O beni ilgilendirmez. O tamamen senin yerli ve milli olmanla alakalı bir şey. Demek ki yerli ve milli değilsin. Baktır bir. Değilsin yani, yoksa öbür türlü bunu hissetmeme şansın yok. Bak ben nasıl hissettim. Yayından çıktık. Yayını yükledim. Ben o arada bir kahve içiyorum mümkünse. Kahve içerken içime bir ferahlık geldi bir anda. Dedim ki hayır olsun. Ulan enflasyon düşüyor galiba. Çünkü o öyle ferahlama yapar. Böyle bir rahatlık geldi. Takip ettiğim ekonomi bültenlerinden takır takır ardı ardına hemen mailler gelmeye başladı. Twitter'dan yağmaya başladı falan. Dedim ki oh ya. Oh be, oymuş yani. Kahveyi nasıl mutlulukla bitirdim ben bilmiyorum. O kadar bir sevin sevin, gözümden yaşlar akıyor, hüngür şakır ya. Bu işte ya, ekonomi yönetimi dediğim bu. Ne olacak? Arz, talep, kısmet, ekonomi bu üçü arasında gider gelir. Mal ve hizmet de vardır da onları salla. Arz, talep, kısmet, ekonomi nedir diye sorarsan arzdır, taleptir, kısmettir. Kısmet daha önceliklidir bunda. Çünkü böyle bakılıyor. Mesela ben şahsım faizi sevmiyorum dersin, faiz düşer. Ekonomi böyle bir şey. Yüzlerce yıldır insanlar abuk sabuk ekonomi teorileri koymuş ortaya. Yani Karl Marx'ını koy, işte Adam Smith'i koy, Keynes'i koy. İstediğin insandan bahset, Friedman'dan bahset. Bunların hepsi yalan. Önemli olan kısmettir. Kısmetin önüne geçilmez. Mesela en önemli ekonomi teorilerinden bir tanesi şudur. Gelin bile ata binmiş, yağ nasip demiş. Şimdi demeyin bana ya böyle, lan böyle ekonomi teorisi mi olur diye. Olur. Olmaz olur mu? Bak bu başka türlü açıklanamaz çünkü. Gelin bile ata binip yağ nasip dediyse enflasyon %11.7 çıkabilir. Daş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor. Hepsi olabiliyor. Oluyor işte. Enflasyon dediğin böyle bir şeydir. Ekonominin bütünü böyledir zaten. Ha şimdi mesela markete gideceksin. Sen bunu duydun, gaza geldin. Ulan 11, oğlum enflasyon düşmüş. Koş koş koş koş koş diye markete gireceksin. Ve markete diyeceksin ki hangi mallar ne kadar ucuzladı? Sana gelişinle zıplayarak kafayı bir çakacak orada. Dalga mı geçiyorsun diye. Çünkü onun da bir maliyeti var. Sen de zıplayıp ona kafayı çakacaksın. Diyeceksin ki ulan düdük, senin de maliyetin düşmüş. Üretici fiyat endeksi %11.53. O diyecek ki karşılığında, ha ya çok özür dilerim, ben bir an şuurumu kaybettim. Mutluluktan enflasyon düşüyor ya. Onda. Ekonomi, size soran olursa ekonomi nedir? Arz, talep, kısmet. Tamam, bu üçü. Kalanı salla. Direkt salla ya. Hiçbir önemi yok. Buna inanırsan, yersen böyle. Türkiye'de her şey yolunda gidiyor. Vallahi yani diyorum ya, bak bilimle kavgalarına alıştık artık. Çünkü bilimi bünye reddediyor. Hurafeyle hareket ettikleri için, öyle öğretildiği için bunlara öyle gidiyorlar. Dün akşam sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Gördünüz mü bilmiyorum, Twitter üzerinden. Kendisine mikrofon uzatılan bir düdük. Ya düdüğün içindeki nohut kadar beyni yok aslında da. Türkiye'de her şeyin yolunda gittiğini anlatıyor ve Bülent Ecevit'ten bahsediyor. Sonra Mustafa Kemal'e getiriyor, Atatürk'e getiriyor ve diyor ki onun aslında tek isteği İstanbul'a vali olmaktı. Vali olmak mı? Röportajı yapan arkadaş diyor ki vali olmak mı? Ya adam Cumhurbaşkanı olmuş, vali olmak istiyor diyor. Siz diyor nereden öğrendiniz bunu? Bizi diyor rahmetli Erbakan devletin gizli arşivine sokmuştu diyor. Devletin gizli arşivine sen girdin. Ya kafa nereden nereye dönüyor? Bak böyle bakarsan ekonomi çok anlaşılır bir şeydir ya. Bu kadar. Arz, talep, kısmet. Bize kısmet bölümü denk geldi. Ekonomide hani insanlar, burada anlatıyorum size, çok temel ekonomik çıkışı şudur bu işin. Bir malın arzı, yani piyasaya sunum artarsa, çok olursa o mal fiyatı düşer. Tam tersi olursa, bir mal az üretiliyorsa, piyasaya çok çıkarsa, mesela yani kayısı Malatya'da bu sene Allah göstermesin ama işte yağmur yağdı, dolu oldu, aşağıdan toprak kaydı falan filan, kayısı az oldu. O zaman kayısının fiyatı yükselir değil mi? Çok basit. Böyle olmaz bu iş. En önemli ekonomi teorisi şudur, gelin bile ata binmiş yağ nasip demiş. Böyle bakacaksın. Faiz düşer kalk, bunlar önemli değil ya. Ölümlü dünya, yani ne olacak? Sen böyle baktığın için işte insanlar sana bütün dünyada yalnızlaşma gerekçen bu. Yalan söylüyorsun çünkü. Her alanda yalan söylüyorsun. Ve zannediyorsun ki sadece senin takipçilerin yönetiyor dünyayı. Alakası yok. O yüzden kimse sana güvenmiyor artık. Hiç kimse haklı tezinde bile yanında durmuyor. Bak bir daha söylüyorum. Türkiye Doğu Akdeniz'deki tezinde yerden göğe kadar haklı. Yunanistan inanılmaz bir şımarıklık, aşağılık bir tavır sergiliyor. Ve bütün dünya yanında heriflerin. Soru şu, niye ya? Ya biz niye yalnızız kardeşim? Bunu soracaksın. Çünkü sen yanında matah bir şeymiş gibi Müslüman kardeşlerle geziyorsun. Bu kadar. Ve dünyanın karşısına çıktığın zaman da hiç kimse seni sallamıyor. Sallamıyor. Bugün yazmış millet. Dostum Trump nereden nereye geldi? Normal abi. Geçen hafta yere göğe sığdıramıyorlardı Biden çaktıktan sonra. Trump süperdi. Şimdi bu hafta olmadı. Niye? Çünkü dün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıkladı ve dedi ki Güney Kıbrıs'a uygulanan ambargonun bir kısmını kaldırıyoruz. Bu. Hayat da böyle. Bütün aslında bilimsel teorileri böyle oluşturmak lazım. Hepsinin temelindeki teori şu, unutma. Gelin bile ata binmiş yağ nasip demiş. Sen de böyle bakacaksın. Enflasyon düştü mü? Kısmet. Faiz düştü mü? Kısmet. Pahalılık artıyor. Nasip. Yani böyle baktığın zaman hayat çok güzel. Nereden biliyorsun? Gizli arşive girdim. Girebiliyorsun. Kafaları özgür bırakalım. Özgür bırakalım. Bak adam diyor ki resmen Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Dedi ki yıllık bazda tüketici fiyat endeksi, yani senin endeksin, öyle düşün. Harcayan, alıcı olarak senin fiyat, mal ve hizmetlerin fiyatlarında senin hissettiğin artış %11.77. Üretici, bunun bir de üreticisi var, onun daha iyi 11.53. Düşüyor. Ha, sen hissediyorsun, bilemem. Bunu böyle biraz hava sıcaklığı gibi hisset. Öyle düşün. Yani mesela bazen meteoroloji veriyi açıklıyor ya, diyor ki 32 derece. Sen diyorsun ki lan nefes alamıyorum. Neresi 32 derece? Hissedilen diyor 41. Bu da öyle. 11,77. Oğlum manyak mısın? Cebindeki para ayın 15'ini getirmiyor. Hissedilen o. Hislerini değiştir. Hislerini değiştirirsen sıkıntı yok. Bunu içsel bir yolculuk olarak düşün, enflasyon olarak değil. Bak artık ortada böyle bir şey var. Türkiye İstatistik Kurumu buna inanmamızı bekliyor. Sadece bizim değil, bütün dünyanın. Tabii dünyada şöyle bir sıkıntı çıkıyor haliyle. Bizde sorun yok. Ama dünyada şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Sen şimdi bunlardan bahsediyorsun. Diyorsun ki ulan sonuçta bizim paramız convertible, çevrilebilir bir para. Yani o convert etme, değiştirme, çevirme hali bütün dünya paraları karşısında ben de varım demek. Yani benim paramın değerini hep beraber belirleyelim, delikanlılar falan diye ortaya çıkmak demek. Hemen açıyorsun, endekse bakıyorsun. Ya enflasyon düşmüş. Demek ki buna piyasanın bir tepkisi olmalı. Nasıl? Lan enflasyon düştüyse herkes çok mutludur. Dolara bakıyorsun. Aa, 7,41. Kafa mı yapıyorsunuz oğlum? Nasıl yükseliyor lan bu? Oygo'ya bakıyorsun. O 8,75. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Enflasyon düştü. Sevinsenize biraz düdükler diyorsun. Kimse seni sallamıyor. Hiç kimse. Çünkü bilim böyle bir şey. Sen istediğin kadar kıçından uydur. Bilimsel gerçeklik başka bir yerde duruyor. Ve insanlar ona bakıyorlar. Sen aylık açıklıyorsun bunu. Ne yapıyorsun? Mesela televizyonları kapatıyorsun. Tele 1'i kapatıyorsun ki insanlar mesela bunu haber olarak görmesin. Bir iktisatçı çıkıp anlatamasın bunu. Fox TV'nin ana haber sunucusunu değiştiriyorsun ki mesela orada insanlara bağlanıp bir şeyler anlatamasınlar. Mesela Yalçın Fox TV'de haber yapıp Yalçın'a mikrofon uzatsınlar. Yalçın bunu şöyle değerlendirmesin. Bak bu arada 8,75,68 oldu. Oygo. Elimizin altında gidiyor. Niye? Amerikan operasyonu. Kesin. Dış güçler. Yaptılar dujları. Yapıştırıyorlar şimdi. Bak böyle düşün. Rahatlamadınız mı? Bak düzgün ne olur. Herkes elini vicdan. Rahatlamadın mı? İşte bunu söylüyorum. Ekonomi budur. Arz, talep, kısmet. Tamam. Hiç çıkartma aklından. İçsel bir yolculuk olarak düşün bunu. Enflasyon değil. Öyle bakma. Öyle bakma. Öyle bakarsan huzursuz olursun. Bakma öyle. Rahatladın değil mi? Sakin. Bu. Ha, markete gitme. O şey çünkü. Şimdi bu hızla gidersek, Şafak Rumuzlu izleyici yazmış. Bu hızla gidersek bizim tek haneli enflasyona geçişimiz kısmetse Aralık ayına. Yani olursa Ekim'e diyecektim ama Ekim'e yetişmez. Kısmetse Aralık'a tek haneli görürüz biz ya. Ha sen hisseder misin? Onu bilemem. O tamamen senin yerli ve milli olup olmadığınla alakalı ama şu ana kadar sergilediğiniz tavırla hiç de yerli ve milli görünmediniz, kusura bakmayın. Ya ben öyle görmüyorum. Dolar da topukladı gidiyor. 7,41,20 oldu. Nasıl oluyor bu? Kim yapıyor kardeşim bu operasyonu? Bak bu yayını izleyen, bugünün iktidarına oy vermiş izleyiciler. Hepimizin birer oyu var. 5 yıldır bunu anlatıyorum. Ve her birimizin oyu en az diğerininki kadar muteber. Hiç kimse oy verdiği partiyi açıklamak, onunla ilgili bir cümle kurmak zorunda değil. Bu sizin anayasal hakkınız. Görüş ve kanaatinizi belirtmek zorunda değilsiniz. Ama burada benim yanımda durmak zorundasınız. Sizin açıkladığınız bir rakam var ortada, doğru mu? Diyorsunuz ki enflasyon %11,77 düştü, düştü, düştü. Bir önceki aya göre düşüş var. Dünya diyor ki hadi lan oradan. 7,41,09 dolar. Ya nasıl oluyor bu? Bir anlatsanıza bana. Hani hasbelkader, haddim olmayarak, çok özür dileyerek söylüyorum. Haddim olmayarak ekonomi okudum da ben. Valla. Hem de böyle aşağı osuruklu tavşan üniversitesinde falan değil. Yani öyle apartmandan bozma, 3 daireli üniversitede değil. Çok özür dileyerek mülkiyede. Valla yani iyi hocalarla. Valla yani hala bugün kitabı okutur. Mesela Orhan Türkay. Onun kitabı üzerinden falan. Böyle bir ekonomi teorisi yok. Olmuyor yani, yerleşmiyor. Amerika, operasyon falan. Dünya yemez ki bunu. Bunun sonucu ne olur biliyor musun? Bak bunun sonucu şudur. Sen istediğin kadar iç piyasada, iç camiada anlat. Anlat. İstediğin kadar bağır. Ama ülkene yatırım çekemezsin. Çünkü herkes şunu düşünür. Lan adam kendine yalan söylüyor ya. Kendine yalan söylüyor. Sen dış denetim firmalarının, özellikle dünyanın büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının müşterisi değil misin? IMF'nin ortağı değil misin? Evet. O zaman onlar görmeyecek mi bunu? Bunun anlamı ne? Mesela Fitch, Morgan Stanley bir rapor hazırlarsa bu ne işe yarar? Bütün dünyadaki yatırımcılara denir ki, ya kardeşim bak, bu ülkenin durumu bu. Böyle. Yatırım yapacak, buna göre yap. İnsanlar bunun için para öder. Sen de ödersin. Benim ülkemi değerlendir, bütün dünyada pazarla diye. Sonra onlar bu rakamlara bakarlar, derler ki o deparladı gidiyor 8.75.41. Hocam bir parça sıkıntılı. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bunlar yalan söylüyor. Büyük yalancı. Yani görülmediğini falan zannediyor. Bak sen ülkeni kapatıyorsun, ülkeni böyle yaparak. Bu doğru değil. Yalan üzerinden iç camiada bir şey bina etmen mümkün ama bunu götüremezsin. Dünya yemez bu numarayı. Sonra soruyorsun ya, işte ben de sorayım. Ya biz niye yalnızız diye. Bizim yanımızda, üstelik haklı mücadelemizde niye yanımızda bir insan evladı yok diye. İşte bak bundan. Anlatıyor işte. Anlatsın ya. Bugün siz izleyin bak. Şimdi dış güçler çok omel. Oo. Ya o şey vardı hani en yumuşak oydu ya. Bayılırdım o yumuşacık ısırırdın ağzının içinde dağılırdı. Kızgın kumlar, serin sular falan. Hatırlamıyor musun? Onlar. Çıkartırsın karşına da bir soytarıyı. Tek derdi yeni mahallesinde bir kıçlık yer açmaktır kendine. Hiçbir şey sormaz. Sen de anlatırsın, üfürürsün. Seni oraya o oturttuğu için karşına kurulur. Bacak bacak üstüne atar. Sana istediği şeyi söyletir. Çünkü senin şahsına ait bir fikrin yoktur. Sen birinin oraya getirdiği adamsındır. Ha, hadi gelmemişti. Cafer Aslan yazmış sağ olsun eti puf diye. Sonra oradan muhabbet enflasyondan eti pufa gelir. Niye? Enflasyonda konuşulacak bir bok yok ki. Neyini konuşacaksın? %11.77 yıllık enflasyon. Enflasyon düştü dostlar. Gözünüz aydın. Yatın yuvarlanın gari. Valla. Türkiye'de Sağlık Bakanı'nın ağzından bütün Türkiye dün canlı yayında, bak hani gördüğümüzü de yalanlıyorlar diyorum ya, ama biz canlı yayında şunu duyduk. Dedi ki Ankara'daki koronavirüs vaka sayısı İstanbul'u ikiye katladı. Emin miyiz? Bu cümleyi 3 kez kurdu dün. 3 kez. Ya kardeşim bak, ben doğma büyüme Ankaralıyım. Üzerine affet, bir de biliyorsun artık ben biraz da severim burayı. Şimdi bir yere gitmek gibi bir telaşım derdimde hiç yok, hiç olmadı. Ama bunu söylüyorsan, Ankara'nın nüfusu kabaca 6 milyon. Biz 6 milyonluk bir kentiz. Ama öbür taraftan bahsettiğin İstanbul 18 milyon. O zaman 1'e 3'lük bir dengesizlik varsa, bak beni bir parça tokatlayacağım, hazır ol. 1'e 3'lük bir dengesizlik var. Ama 1'e 3'lük dengesizlikte 1 olan, 3 olanın 2 katı vakaya sahip. Birer metre aralıkla kaç ağaç dikilir? Ya da havuz kaç saatte boşalır? Değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş söylediğinde haksız mıymış peki? Dün Sayın Bakan ne dedi? Ben aradım dedi Mansur Bey'i. Ben aradım, konuştum dedi. Ben dedi, anla o değil dedi. Hatta dedi, yani bırakın Covid vakalarının gizlenmesini, bazı başka vakalar, mesela pnömoni vakaları, yani zatürre vakaları da Covid yazılmış dedi. Sonra da dedi ki Ankara'daki vaka sayısı İstanbul'un 2 katı dedi. Ya çok özür dilerim, hani buna bir cümle kurarım da, bak arkadaki diploma tutuyor. Ciddi söylüyorum, o tutuyor. Yani insan vicdanı burada şey yapıyor, böyle kasılıyor iyice. Artık bu yalan bile değil. Böyle yalan olmaz. Yalanın bir limiti olur çünkü. Bunun limiti yok. Uçtu gidiyor bu. 563 insan biz defnettik diyor Mansur Yavaş. Abi biz defnettik. Biz. Defin yetkisi bende. Belediyelere bağlı o mezarlıklar. Ben yapıyorum. 563 vaka. Türkiye geneline bakıyorsun 6350 kişi. Ya böyle bir manyaklık olabilir mi birader? 18 milyonluk bir kentin iki katı vaka sayısına sahip bir ilin belediyesinin başındaki insan, yerel yöneticisi diyor ki 563 defin yaptık. Sağlık Bakanı diyor ki vaka sayısı 2 katı, nüfus oranı 1'e 3. Sonra sen diyorsun ki iyiyiz biz. Ya kusura bakmayın da matematik size kıçıyla gülüyor. Vallahi artık matematik size kıçıyla gülüyor. Bakalım mı? Al. Hani operasyon Amerikalılar. Bak, Amerikalıların yaptığı operasyon sonucunda şu dakika itibariyle 8.76'ya vurdu euro. Niye? Enflasyon düştü. Yani enflasyon düştü. Daha ne istiyorsun? Sanayi üretim endeksi yükseliyor. Beklenti, kamuoyu beklenti anketi. Her şey yolunda. 8.76'ya vurdu diyorum euro. Niye ya? Amerikalılar operasyon mu yapıyor yine? İşte bak sokaktaki o soytarıya hani beyninin yerine nohut taşısa, inan çok daha fazla çalışacak kafası. Ona inanıyorsan buna da inanırsın. Niye ya? Dolar niye 7.41 oldu kardeşim? Nereden çıktı bu? Her şey yolundayken. Bilmiyorum işte, sen çıkarttın. Ben değil. Ama bilimle mücadeleyi şöyle anlatabilirsin. İnsanın inatlaşmayacağı bir takım organları vardır. Çünkü inatlaşırsan sonucunu kimsenin hani atlayamayacağı şekilde gösterirsin. Paçadan süzülür, yere düşer ama gösterirsin. Bak şu anda gösteriyoruz biz. Bunun alakası yok. Bilimle alakası yok. Yapmayın kardeşim, bu doğrusu değil. Bak bir daha söylüyorum. Hangi partiye inanıyorsan, oy veriyorsan ver, ne olur, hiç sorun değil. Hangi lideri destekliyorsan, ayakta alkışlıyorsan, kafana metal süzgeç geçirip Diriliş Ertuğrul bile olabilirsin. Hiçbir sorun yok bence. Ama bunu savunamazsın. Çünkü bunun alakası yok olayla. Devam edelim. Ara ara size euro rakamını veririm. Doları da veririm. Dış gücüleri konuşuruz. Yani onlar dolar üzerinden yapıyorlar. Evet, işte sevgili Serdar Altındaş'ın söylediği gibi, yani kavga edeceğiniz bölüm sıkıntılı bir bölüm. Bence orayla kavga etmeyin. Çünkü o hani olayın müdürü o. Vallahi hiç orayla mücadele etmenizi tavsiye etmem. Ben çünkü önünde açtım canlı endeksi şu anda. Ha abi bastı gidiyor yani. Vallahi hakikaten depar var yani şu anda. Niye ya, niye? Benim ülkemin parası kardeşim. Ben yoksullaşıyorum bu arttıkça. Ben yoksullaşıyorum. Benim çocuğum yoksullaşıyor. Geleceğimizden gün kaybediyoruz biz. Gün kaybediyoruz. Bizim geleceğimiz kararıyor bu yükseldikçe. Buna sevinebilir mi bir insan? Bunun yerlilikle, millilikle bir alakası yok. Akılla alakası var. Yaşadığın ülkeyle alakası var. Senin elinde her gün sokağa, bakkala, markete, manava bir yere gittiğinde harcamak, çıkarmak zorunda olduğun paranın değeri düşüyor. Ben buna nasıl sevinebilirim ya? Gözümün önünde ralli oluyor. Sonra, ha tabii ne olacak ya? Tabii. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Yok. Dolar borcunuz mu var? Yok. Tam o zaman ya. Aman ölümlü dünya. Salla ya, dolar dediğin ne ki? Dolar boşalır. Olur öyle. Bugün artık saklanamayacak bölümde insanlar da gördüğü için bir takım adamların satışı başladı. Daha bundan bir hafta önce, bak bir hafta önce, 30 Ağustos kutlama törenlerinin hemen öncesinde. Gerekirse cübbenizi, sarığınızı çıkartın, gün gelecek çok daha şatafatlılarını kullanacağız falan diyen aşağılık bir yaratık. Birilerinin şeyhi, birilerinin kendi söylüyor çünkü bunu, kendi mehdisi. 12 yaşında bir kız çocuğunu istismardan tutuklandı. Bugün Barış Terkoğlu'nun yazısını bir daha söylüyorum. Mutlaka okuyun ama midenize sahip çıkın. Bak baştan uyarayım, midenize sahip çıkın. Çünkü Barış hiçbir şekilde reddedilemeyecek halde ses kaydından bir parça yayınlamış. Ve bu ses kaydı jandarmanın yaptığı operasyon sonucunda Sakarya'da gözaltına alınan, sonrasında da tutuklanan o aşağılık yaratığa ait. Kızınla sevişmedim diyor. Bekaretinde sorun yok. Ama diyor uygun olmayacak şekilde öpmüş olabilirim. Bunu uzatma diyor. 12 yaşında bir çocuk ya. Ve 10 yaşında başka bir kız çocuğu diyor ki beni de defalarca kucağına oturttu. Zorla. Şimdi bakıyorsun utanmaz adam diyor. Hürriyet gazetesi bugün manşet atmış. Herifin fotoğrafını koymuş oraya nal gibi. Bir dakika abi, o utanmazsa bu adama yol veren, bununla fotoğraf çektiren, kıçının dibinde gezen aşağılık yaratıklara ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Allah da affetsin, millet de affetsin. Öyle olmuyor işte o. O hayatı yıkılan 12 yaşında kız çocuğunu ne yapacağız? 10 yaşındaki kızı ne yapacağız mesela? Kızını kurtarmak için Sakarya'da, Akyazı'da, o kadar küçük toplumda, içinizden küçük yerlerde büyümüş, yetişmiş insanlar çok daha rahat anlayacaktır bu söyleyeceğimi. Orada hayatının kayması pahasına kızının yanında duran, gidip jandarmanın operasyonuna katılıp işte buydu diyen babası, jandarmanın önünde kemikleri kırılıncaya kadar dayak yedi haberini kim neresine sığdıracak? Soruyorum size ya. Gazetelerde ne var? Gazetelerde bu var. Hürriyet bile yazmış. Saklayamıyor artık. Saklayamıyor yani, başka çaresi yok ki. Ayyuka çıktı çünkü bu pislikler. Kimse çünkü hiçbir şekilde bunlarla uğraşmıyor. Çok rahatlar. Çok rahatlar. Her türlü pisliği yapabiliyorlar. Sokakta kadın dövüyor. Sosyal medyadan ana avrat küfrediyor. Biliyor ki arkasında yani hiç kimse bir şey yapmayacak. Ve bu herif 12 yaşındaki bir kız çocuğunun, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını karartıyor. Sonrası yok ya. Sevişmedim diyor, sevişmedim. Öptüm diyor. Yani ahlaka uygun olmayan bir şekilde öptüm. Bunun için de diyor, kadın diyor ki, kızın annesi, kocam bunu duyarsa seni öldürür diyor. Fena mı diyor, benim yerime Mehdi olur diyor. Bak o kadar emin ki kendine Mehdi diyor. Mehdi diyor ve bunun kıçında gezen bir sürü alçak. Altını çizerek söylüyorum. Bunun tarikatına mensup olan bir sürü alçak. Ya bir dakika ya. İslam'da peygamber Hazreti Muhammed son peygamberdir demiyor. Kur'an okuduğunu söylüyor sonra. Utanmaz aşağılık yaratıklar. Bu Mehdi. Kız çocukları, oğlan çocukları, bunların hayatlarını kararttıkları insanlar, onlar ne oluyor? Ha işte o zaman televizyonu kapatıyorsun 5 gün. Fox TV'nin ana haber sunucusunu değiştiriyorsun. Bütün gazetelerin televizyonların ayarıyla oynuyorsun. Göbels medyasını oluşturuyorsun. Comolokko geçmiş olsun. Hop bitti. İşte onun için kimse sana inanmıyor. İnandırıcı olamıyorsun. Haklı tezinde bile hiç kimse yanında durmuyor sonra senin. Soruyorum ya, bak ben kendi sorum için söylüyorum bunu. Ya bizim neden Doğu Akdeniz'de bu kadar haklı olmamıza rağmen yerden göğe kadar haklıyız ya. Haksız olduğumuz bak tek bir nokta yok. Mevlüt Çavuşoğlu da doğru söylüyor, Hulusi Akar da doğru söylüyor, Tayyip Erdoğan da doğru söylüyor. Üçünün de anlattığı doğru Doğu Akdeniz'le ilgili. Sorum şu ya, niye bizim yanımızda kimse yok? Bak bundan yok işte. Çünkü kimse sana güvenmiyor artık. Söylediğin yalanlara inanan kalmadı. Devam edelim. Hürriyet gazetesi böyle. Ha Hürriyet gazetesi böyle ama gazetenin içinde Abdülkadir Selvi yılın sorusunu soruyor. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti ya. Ne konuştular acaba? İşte Gençlik Parkı organizasyonu, yapılacak bir takım yollar, düzenlemeler falan bunlar. Bunları konuştular. Vurgu şu. Cumhurbaşkanına gitti. Gidecek tabii. Ama yazıya şöyle başlıyor. Ekrem İmamoğlu gibi o ucuz siyaset polemiklerine girmemeyi işini tercih etti. Ya o zaman şunu bir söylesene Abdülkadir. Vallahi bak bunca yıllık dostluğumuza binaen. Mesela Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesin diye ortalığa çıkan Mehmet Özhaseki denilen adam. Hani şöyle demişti ya, eğer o seçilirse su faturalarınızı PKK'lılar getirecek diye. Bir cümle yazsana. Desene mesela Mehmet Özhaseki ne yalancı adammış, yazsana bir kere. Çünkü öyle. Bir kez ya, bir kez söyle bunu. Bak yapamazsın. Altında da hemen Abdülkadir Selvi'nin o köşesinin altında da Muharrem İnce 4 Eylül'de sokaklara çıkıyor. Sivas'tan. Hani sokak mokak dediğinde tedirgin oluyordu herkes. Gezi, çadırdaki atom bombası krokisi falan bunları anlatıyordun. Muharrem İnce olunca olur canım. Ya bu gazetecilik falan değil ya. Vallahi değil. Ama düşün, bu gazetenin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan ya. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Devam edelim. Biz bakmayalım bunlara. Cumhuriyet gazetesi kim bu devlet içindeki müritler diye sormuş. Üst düzey yöneticilerin hatırlı tarikat lideri çocuğu cinsel istismardan tutuklandı. Üst düzey yöneticilerin Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah 12 ve 10 yaşındaki iki çocuğu cinsel istismardan tutuklandı. Öfkeli babayla istismarcının ses kaydı her şeyi açığa çıkardı. Mehdi ile evlilik rüyalarından yola çıkarak çocuğun kendisine verildiği zannına kapıldığını anlatan Nurullah, Efendimizin sünnetinde var diyerek peygambere bağlıyor işi. Görüyor musun herifin yaptığını? kendini temizlemek için ona bağlıyor. Ya babaya şunu söylüyor ya, ses kaydını orada okuduğunuz zaman gerçekten mideniz ağzınıza geliyor. Ha diyor, eğer beklerim diyorsa daha erken ama diyor alırım ben diyor. Malya 12 yaşında bir kız çocuğu. Çocuk. Orada da buna işte atıfta bulunuyor ondan sonra. Ve bunun müritleri var. Onun için söyleyeyim bak, zalimin sofrasında da doyan zalimdir, bu yüzden doğrudur. Hiçbiri kandırılmış falan değil, bana kimse name okumasın. Bunu büyüt, al büyüt. Biz Allah rızası için yanındaydık falan filan var ya, hani 15 Temmuz darbecisi, aşağılık yaratık. Onu biz Allah rızası için. Ya yalan söylüyorsun kardeşim, Allah rızası falan yok. İşine geldiği için oradaydın. Çok işine geldiği için oradaydın sen. Hiç kıvırma. Bu da öyle. Müritleri babayı hastanelik ederken birileri istismarcıyı kurtarma peşinde. Nasıl? Da bak, sadece bu kadarını okudum ben sana. Barış Terkoğlu'nun yazısını okuduğun zaman mide falan kalmıyor insanda. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli idam konusunu gündeme getirdi. Ya bir Ayasofya tutmadı. Müjde verdik, sallayan yok. 320 milyar metreküp doğalgaz dedim. Hava biraz sıcak mı ya? Ya sıcak değil, nem kötü, nem falan diye insanlar sallamadı bile. Dur ya, biz bu şeyi getirelim. Hocam, bu idam konusunu gündeme getiriyorsun. Peki idam konusunda Erdoğan'la geçmişte yaşadığın ayrışmayı nasıl yapacaksın? Biz unutacak mıyız hepimiz onu? Hani ip atmışlar, biz ip attık, zannettik ki idam geri gelecek. Onlar onu PKK liderine, çocuk katiline af olsun diye sallamak düşünüyorlarmış falan diye. Unutacağız değil mi bunların hepsini? Aptalız çünkü biz hepimiz. Ben de öyle demiştim ya, doğru. Utanılacak diyor. İğrenç ve ilkel suçlar için idam. Şimdi yalnız burada sıkıntı olur. Bu Uşaki tarikatının lideri olan aşağılık pislik var ya. Mesela bunun suçu iğrenç ve utanç verici mi? Doğru. Ama bunun çok yakın arkadaşları var. Gerçekten. Nasıl yapacağız onu? Çoklu baro tutmadı. İktidar yandaşları yeterli imzayı toplayamadı. Ekim'deki seçimde yoklar. Dün zaten biz iki gün önce konuşmuştuk bunu. Gündemi biraz önünden gidiyoruz. Güzel, o yüzden mutluyum. Hatırlıyorsunuz, ben sosyal medya üzerindeki bir kavgadan anlatmıştım bunu size. Hani CNN Türk'ün çok gediklisi hukukçu falan yazıyor ya altında. Hukukun H'si hakkında bir fikri yok. Hukuk fakültesinin kantinini görmüş olma ihtimali kuvvetli. O kadar, hukukçuluk oradan. Onlar kendi aralarında baro kavgası yapıyorlardı. Hatırlıyor musunuz? Cumhuriyet Gazetesi de onu anlatıyor, tutmadı diye. İstanbul'da 1280, Ankara'da ise 250 imza toplandı. Lan 2000 imza lazım. Ankara'da kaç? 250. Ama Ankara Barosu Başkanı'na edilmedik zulüm bırakmamıştınız. Ne oldu? Bülent Bey, Sayın Bülent Turan, size sesleniyorum. Ne oldu? Yok muydu sizin elemanı Ankara'da? Olmamış baro. He? 8'de birini zor toplamışsınız imzanın. Bak bütün bunlar işte bizim tezimizi doğruluyor. Ya bunlar yapılmak üzere hazırlanmıyor. Bunlar gündem için hazırlanıyor. Çünkü doldurman lazım. Ya yani bir şekilde gündem. Devlet Bey ne diyor? İdam geri gelsin. Tutmadı ki. 1 milyon tane şey anlatıldı. Kimsenin salladığı yok. Dur bir de idam deneyelim ya. Oldu. Mehmet İnmez'in haberi, istifa dalgası büyüyor. Salgınla mücadelede yer alan sağlık çalışanları yorgunluk, tükenmişlik ve vefasızlıkla karşı karşıya. Artan istifa ve emeklilik haberleri Ege'den de gelmeye başladı. Bölgedeki tabip odaları çalışma koşullarının sağlık çalışanlarını ayrılığa sürüklediğini vurguluyor. Dün Sağlık Bakanı neredeyse 10 gündür konuşuluyor. 10 gündür. Fox TV haber merkezinden Birlin bu konudaki özellikle hani adını anmak lazım. Çünkü ilk o gündeme getirmişti. Ankara'da mesela numune hastanesi kapatılan, tarihi numune hastanesi. Yeniden açılacak diye haber yaptı Birlin. Herhalde bir 10-12 gün falan önceydi. Dün Sağlık Bakanı dedi ki zaten vardı benim. Zaten ben açılsın diyordum ben. Ben açılsın diyordum. O zaman ben de şunu soruyorum senin Sağlık Bakanı. Kapatan kimdi bunu? İsmet Paşa. İşte bak, doğru cevap o. İsmet Paşa. Vallahi Allah rahmet eylesin ama yani bu tarz şeyleri de var. Var. Yani numune hastanesini o kapattı. Bak, buna inanmamızı bekliyorlar bizim. Yani sen istiyor ki, diyor ki yani ben bir şey söylediğimde sen onun gerisini unut. benim söylediğimle başlasın tarih. Yani numune hastanesini açacağız. Bizim planımızda var zaten. Kim kapattı onu sorma. O sorulmaz. Ya niye yapıyorsunuz? Bak, Kayseri'den bir mail aldım ben. Ebru Hanım, sadece o kadarını söyleyeyim. Kalanı çünkü bütün zaten şeyleri var. Bir yakınını, çok sevdiği bir arkadaşının babasını kaybetmiş. Benim de babam gibiydi diyor. Gözümüzün önünde Covid'den öldü. Ve diyor, test süreci dahil olmak üzere hiçbir şekilde ilgi gösterilmedi. Şimdi diyor Kayseri patladı. Ve deniyor ki Kayseri'de bütün hastanelerin dolu olduğu, yoğun bakım servislerinin yetmediği, cihazların, oksijen cihazlarının artık yetişmediği falan söyleniyor. Devlet hastanesini, kapattıkları devlet hastanesini tekrar açmaya çalışıyorlar. Ama diyor, orası boşalırken, söküm yapılırken odalardaki bakır oksijen borularını sökmüşler diyor. Bakır oksijen borularını sökmüşler. Ve onların tekrar yerleştirilmesi için zaman gerekiyordu. Zaman, zaman lazım. Allah göstermişsin. Şimdi soru. Adana'da, hani hatırlıyor musunuz? Çadır lan bu, çadır bu. Zeydan Karalar dalga geçiyor insanlarla. Hastane olacakmış da bundan belli. Şimdi Allah korusun, vaka artış sırasında Zeydan Karalar'ın yaptığı, fuar alanına koyduğu portatif seyyar hastaneyi isteyecek misiniz? Bak, bu yüzden işte insanlar inanmıyor. Ne yaparsan yap, inandırıcılığın yok ya. Oygo 8.77. Niye? Her şey yolunda. Nasıl oluyor ya? Dolar 7.41.04. Niye? Allah Allah. Bu kadar. Kesin operasyon ya. Kesin operasyon çekiyorlar. Dış güçler. Devam edelim. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli idamı tartışmaya açıyor. Yersen ve Dadaşlar. Sabah gazetesine bakın. Bunların hepsi yalancı. Yerli ve milli değil. Evet. Sertifikalı tohumda üretim 8 kat arttı. Sertifikalı tohum kullanıyorsunuz değil mi? Hepiniz. Üretiminiz arttı değil mi 8? Bak, o üretim artacak 8 kat. Tek tek bulurum. İş edinirim. Bulurum. Sabah gazetesi. Sadece Sabah gazetesinde değil, bütün iktidar gazetelerinde var bu haber. Hepsinde. Hürriyet de dahil olmak üzere. Tarım Bakanı'ndan müjde. Her yer müjde ya. Daha taş. Ulan bizde var bir arıza, yemin ediyorum ya. Bizde kesin var. Olmuyor yani, bende tutmuyor. CHP zimmete sahip çıktı, bugünkü manşeti. Yalova Belediyesi'ndeki 30 milyon liralık zimmet davası başladı. Mahkemede saf tutan CHP heyeti 34 sanıkla birlikte zimmet ve yolsuzluğa da sahip çıktı. Hayır. Ben Yalova Belediye Başkanı'nı hiç tanımam. Hayatım önce görmedim, karşılaşmadım bile. Ama CHP'nin milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları düzeyinde herkes diyor ki ya böyle bir şey olmadı kardeşim. Böyle bir şey yok. İncelemeleri biz yaptık. O yüzden orada 34 kişi. Genel başkan yardımcıları var ya, yan yana oturmuş. O yüzden orada duruyor insanlar. Şimdi bu duruşmanın sonunda tam tersi çıkarsa ne olacak? Yandaş medyada nereden buldun kavgası? Tele 1 kanalı ile ilgili tartışma büyüyor. CHP'li eski vekil Özbolat, Durdu Özbolat, yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalı kurduğum paranın kaynağını açıkla çağrısı yaptı. Merdan Yanardağ, Yurt Gazetesi'nde bir ayda ödenen 143 bin liranın makbuzunu da yayınladı. Ben de, hatırlıyor musunuz? Ben bu adamla ilgili size başka bir şey anlatmıştım. Hatta bu elemanın ısrarla kurup kurup batırdığı medya kuruluşlarında çalışan bir grubu, hatta bazıları arkadaşım olan kişiler de cephe almıştı. Yayına burada mesaj atanlar olmuştu. Ya bu Durdu Özbolat sürekli gazete kuruyor, televizyon kurup batırıyor kardeşim. Yeter, bu adama bir şey yaptırmayın artık diye. Şimdi tartışma gelmiş oraya dayanmış ve Merdan Yanardağ bunun üzerinden gömmeye çalışıyor Durdu Özbolat. Niye? 143 bin lira verdim. Kaça anlaşmıştınız? O sorun değil, 143 bin lira. Kaça anlaştın kardeşim? Kaça anlaştın? Bana bir anlat. 143 bin lira nasıl ödendi mesela? Ne için ödendi? Büro giderleri mi? Tamamı mı? Ne karşılığında verdin parayı? Kullanışlı insanlar bunlar ya. Kullanışlı insanlar. Devam edelim. Sabah gazetesi böyle. Çok güzel gazete ya. Vallahi çok güzel. Bu arada bugün Mehmet Barlas ne yazmış bilin bakalım. Muharrem İnce, Yes, memleket hareketi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce yarın Sivas'tan tarihi girişimini başlatıyor. İnce bu girişimini memleket hareketi diye tanımlamıştı. İşte bu ya. İşte bu ya. Bu. Memleket. Yatın yuvarlanın gari. Memleket hareketi başlamış ya. Hop. Devam. Sabah da okuduk. Bir ferahlık olmadı mı sizde de? Bende oldu. Bak sabah işte 10 civarı ben bu ferahlığı duydum. Üstüne dedim ay Allah hayırları dedim çıkarsın. Enflasyon açıklandı düşmüş. Sözcü'nün manşeti. Dostum Trump nerede? Suriye'de teröristleri Akdeniz'de Yunan'ı Rum'u şımartıyor. İktidarın dostumuz gibi göstermeye çalıştı. Amerikan Başkanı Trump'ın Kıbrıs Rum kesimiyle işbirliğini artırmasına CHP'liler başlıktaki tepkiyi gösterdi. Toplu olarak size mi geldi? CHP'liler. Hocam biz bir grup CHP'liyiz. Bir cümlemiz var. Yalnız bunu manşete çekersek. Nedir? Dostum Trump nerede? Yani bunu böyle yazalım. Yalnız neredeye sonuna ünlem koyalım. Koyamayız o soru. Olmaz. Biz ünlem koyalım. Bir grup CHP'li gerginiz çünkü. Tamam. Ya böyle kullanalım. Ben sözcü kafasını anlamayacağım işte. Bak bunun için anlatıyorum. Böyle haber olmaz ya. Ama bugün çok sevdiğiniz yazarınız ne bileyim kurulu diye bir yazı yazmış. Şimdi içinizden pek çoğu diyecek bir dakika ya karikatür. Oha yayınlandı karikatür o. Ama çok seviyorsunuz siz. Sosyal medyadan yazı yazmak. Ne olacak ya? Oh! Vay arkadaş ya vallahi yani hiç söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Ben sözcü kafasını anlamıyorum. Ciddi söyleyeyim anlamayacağım da yani. Bu böyle. Bakalım Sözcü'yü de gördük. Cumhuriyeti sabaha gördük. Dur ya Yeni Şafak'a bakalım. Tarım sektörü %4 büyüdü. Bak hissettiniz değil mi? Aranızda konuşmayın. Herkes hissetti mi? Herkes %4'lük büyümeyi hissedecek. Bak yemin ediyorum tek tek adresinizden bulurum. Hissettin mi %4'lük büyümeyi? Yerli tohum. Ha, aldın değil mi verimi? 8 kat. Bak sakın. Enflasyon düştü fark ettin mi? Tamam. Yerli ve milli olun birazcık. Fransa'nın kaçak okulları. Fransa'nın Türkiye'de kaçak okul işlettiği ortaya çıktı. Dikkat! Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre Ankara'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti okulları yasal hiçbir dayanağı bulunmadan yasa dışı eğitim veriyor. Aha! Şimdi nereden sardıracaklarını gördük mü? Biliyorsunuz geçmişte Abdullah Öcalan Roma'da ortaya çıktığı için Lacoste yakmıştı arkadaşlar sokaklarda. Benetton yakmışlardı. Sonra bir içlerinden bir tane kafası çalışan çıkmıştı. Onlardan değildir muhtemelen oradan geçerken. Oğlum siz gerizekalı mısınız lan? Yüzlerce lira o zaman tabii yüz binlerceydi. Yüz binlerce lira para verip bunları alıyorsunuz. Salak mısınız? Bunları niye yakıyorsunuz demişti de öyle durmuştu. Şimdi belli ki hani Hollanda'yla geriliyorsun portakal bıçaklıyorsun. Kafa bunlar da 3 milyon. Hollanda ne? Onlar ne renk giyiyordu? Turuncu. Portakal. Tamam işte portakal. Dünya Kupası'nda da portakal. Getir. Çat. Akıt. Bütün Hollandalılarla mücadele. Vallahi yani kafa böyle çalışıyor. Hocam Fransızlarla eğer mücadeleye girişecekseniz biraz pahalı ama tereyağı işine girin derim. Çünkü yani Fransa eşit tereyağı. Öyle. Mantık odur yani. Kruvasan bıçakla diyeceğim geri zekalı olduğum için bıçağı çok ince çünkü onun hamuru kat kat tereyağla açılır eline sokarsın onun için demiyorum. Tereyağı al bir kaba koy hem bak dökülmez de. İçinde bıçakla onu. Ulan Fransız al diye çek mesela. Valla bu çoğaltılabilir. Ama tereyağı işe yarar çünkü onu kullanabilirsin sonra. Kabın içinde bıçakla. Tamam protesto için. Yoksa Charles de Gaulle işte İstanbul'da Pierre Loti falan okullar. Demek ki orayla mücadele edecekler. Oradan başlıyorlar. kafa nal ya nal. Korona olmak için her yolu deniyorlar. O dediğiniz olmaz Sevda Hanım şarap içsinler demiş de olmaz o. Olmaz. Alkol dostunuz değildir bu arada bilinçli tüketin ama ağız yoluyla, mümkün mertebe ağzımızla. Az. Kayseri'de bazı vatandaşların salgın tedbirlerini aşmak için yaptıkları pes dedirtti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, organize sanayi bölgesinde 14 gün izolasyon iznine çıkan temaslı işçilerin başka fabrikalarda çalıştığını söyledi. Düğün kısıtlamasını aşmak isteyenler de Nevşehir'e gidip düğün yapıyor. Yani durduramıyoruz efendim, halk yüzünden. Koronayı kim? Abi bunlar arttırıyor. Evlenme diyorum. Evlenmem lazım diyor. Evlenme diyorum. Evlenmem lazım diyor. Yani duvara çıkacağım artık diyor. Tam evlen diyorum ama sakin evlen diyorum. Yok, Nevşehir'e gidiyor, düğün yapıyor. Bak 14 gün izolasyonda olması gereken işçiler, sen git başka fabrikada çalış. Babasının hayrına mı, mutluluktan mı? Yani bu işçiler sabah kalkıp şunu mu diyor? Ya of lan, bir şey söyleyeceğim, toplanıp başka yerde çalışalım mı? Sinir olsunlar. Böyle mi düşünüyorsun? Aç bu insanları, aç. Aç. Aşağılık medya ne işe yarar? İşte bu işe yarar. Böyle haber yaptırırsın. Korona olmak için bunlar her şeyi yapıyor ya. Bunlar yüzünden düşmüyor Kayseri. Demin ne diyordu Ebru Hanım okuduğum mailde? Eski devlet hastanesini açmaya çalışıyorlar. Ama kapattıklarında bakır borularını sökmüşler diye. Görüyor musun? Niye? Vatandaş yapıyor. Bak evlenmesin. Vatandaş bir süre evlenmesin. Sen gör ya. Korona morona bunlar alayı yalan ya. Alayı yalan. Ha bu arada Oygo 8.7716. Amerikan güçleri, dış güçler operasyon yapıyor ama korona olmak için bak bu haberi unutmayın. Bakış bu çünkü. Geçecek, bunlar da geçecek. Hepsi, bu iktidar gidecek. Ve hatırlarken böyle hatırlayacağız. Yalancı medyasıyla beraber hatırlamak zorundayız. Çünkü bu yapılan, bu kötülük hepimize yapılıyor. Hani burada bu yayını izleyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy vermiş izleyiciler var ya, anasının nak sütü gibi helal, öyle vermek istiyor, öyle vermiş. Ama senin de hayatın bu yüzden kayıyor. Bak biz bugün 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin açılışını yapacağız. Normalde her sene Nisan ayının içinde, Nisan'ın sonuna doğru yapılırdı. Ama pandemi koşulları nedeniyle ne yapılır ne edilir, online yapalım, böyle bir ihtimal de vardı ama sonuçta çıkan karar hayır, biz yüz yüze yapılacak şekli bir şekilde buluruz. Sağlık için de bunu yaparızdı. Bugün açılışını Ankara'da Cer Modern'de yapacağız. Saat 19.30'da açık havada yapacağız. Sosyal mesafe kurallarının tamamına uyulacak. Hijyen kurallarının tamamına uyulacak. Yetmez. Bu sene festivalin danışmanlığını üstlendi sağ olsun. Esin Hoca, Esin Şenol. Televizyon ekranlarından da tanıyorsunuz kendisini. Esin Hoca da festivalin danışmanı, her şeyi o kurguladı. Çünkü sağlıkla yürütmek zorundayız bu işi. Hepimiz bu akşam bir aksilik olmazsa 19.30'da ben sunacağım onu. Ve bir hafta boyunca Ankara'da hem uzun hem kısa filmler, ki Ankara Film Festivali'nin artık alameti farikası o kısa filmler. Belgeseller, çok sağlam belgesellerimiz var. Büyülü Fener sinemasında gösterilecek. Ama bakın biz küçücük bir grup olarak, yani Dünya Kitle İletişim Vakfı'nın önderliğinde yapılan bu festivalde her şeyi ama her şeyi kıymık kıymık hesaplayarak yaparken Yeni Şafak gazetesinin attığı başlığı unutma. Korona olmak için her şeyi yapıyorlar ya. Yapıyor kardeşim bunlar. Sensin. Hani bir yayın yapmıştık ya, iyi bir şey olduysa benden, kötülerin tamamı senin diye. İşte sensin. Sana böyle bakıyor, sana bakışı. Bu amatörüm sektörü %4 büyüdü. Neresiyle? Uzmana doğru muhtemelen. Yani öyle diye düşünüyorum. Yeni Şafak böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Yerli ve milli olmayanlar. Bak işte bak, Bozguncu habere bak. İhale yine Cengiz'de. Hangi Cengiz'de? Cengiz Han. Ünlü imparator. Tüm büyük inşaat işleri zimmetlenmiş gibi aynı şirkete veriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu yılki en büyük ihalelerinden biri olan Trabzon-Aşkale yolu Zigana İkmal İnşaatı Mehmet Cengiz'in şirketine verildi. İsmail Arın'ın haberi. Tesadüf. Tesadüf. Neydi ekonomi? Hep beraber arz, talep, kısmet. Bravo. Arz, talep, ekonomi dediğim bu. Arz, talep, kısmet. Böyle bakacağım. Milletin önüne koyacağız. İşte yani. Adam yapacağını söylemiş ya. Doğru söylemiş bir de yani. Yavaş yavaş ama. Böyle çok hızlanmadan yapıyor. Hani karşılıklı rızayla olsa tempo gayet iyi ama işte. Covid-19 pandemisiyle mücadele ateş pahası. Salgınla mücadele kapsamında zatüre ve grip aşısı olmak isteyen en az 416 lira ödeyecek. PCR testi ve diğer giderler eklendiğinde fatura 900 liraya çıkıyor. 900 liraya. Olur ya. Vay arkadaş, vay vay vay. Yani bu olmaz ya. Uğur Şahin'in bir haberi var. Birinci sayfada ama köşede kalmış bir parça. Bence konuşulmalı aslında. AKP'nin Beykoz Belediyesi'nin Millet Kıraathanesi için alacağı 33.333 kitabın listesi pes dedirtti. 33.333. Neden kitap listesindeki kitap sayısı 33.333? Seni düşünüyor. Bak bunu söylerken fotoğrafını çek. Çek bir selfie. Herkesin dudaklar cillop gibi çıkıyor. Ya seni bu kadar düşünen bir iktidar var ya. Yani profil fotona koyacağın görüntün güzel olsun diye uğraşıyor adam. Her şey bitti. Sen korona olmak için her şeyi yapıyorsun. Listede İhvan'ın kurucu liderlerinden Hasan el-Benna, Seyyid el-Kutup ve Usame bin Laden'i etkileyen yazarlardan Muhammed Kutup'un 65'ten fazla kitabı bulunuyor. Cemal Kutay, Turgut Özakman, Yaşar Nuri Öztürk, Muazzez İlmi Yeçiğ gibi isimler listede yer almazken Necip Fazıl Kısakürek'le ilgili yaklaşık 200 kitap var. Çocuklarınızı uzak tutun buralardan ya. Vallahi yapacağınız budur. Çocuklarınızı uzak tutun. Bu zihniyetten de uzak tutun. Anlatın. Sürekli anlatın bunu. Yok ya onlar öyle insanlar değil. Terörist bunlar diye. Anlatın. Nasıl olsa çok duyacak. Herkese terörist dendiği için bir süre sonra diyecek ki ya kim ulan bu teröristler? Ne amma çoklar falan diye sor. Evrenselin manşeti virüs yayılıyor, sağlıkçılar tükeniyor. Artan koronavirüs vakaları ve iş yükü nedeniyle sağlık emekçileri tükeniyor. Bu tükenişe son dönemde artan sağlıkçı ölümleri de eklendi. 8 günde 8 hekimin öldüğünü açıkladı Türk Tabipleri Birliği. Ama vatandaş korona olmak için her şeyi yapıyor. Vay arkadaş ya. AKP'li vekilden Demirtaş'a hakaret. Alakası yok. AKP'li vekil yapmadı ki onu. Tamer Akkal. Alakası yok. Ne diyordu? Dün konuşmuştuk burada. Danışmanlarımdan biri diyor hesapları karıştırarak diyor. Senin danışman nerede usta? Bir çıkarsana onu bize. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmak zorunda çünkü. Senin danışman. Onu valla hiçbir HDP'linin bu işin peşini bırakmaması gerekiyor. Bakın bunun karşılığında bir kelle alınacak. Kim olduğu o danışmanın tinniyetine bağlı bu saatten sonra. Çıkıp diyecek ki çünkü hapis cezasını önce bir dakika ya. Ben yapmadım kardeşim. Bana niye atıyorsun bunu? HDP'nin izleyeceği stratejinin bu olması lazım. Bunun peşini bırakmamak. Her gün bununla ilgili konuşmak gerekiyor. Kim o danışman kardeşim? Kim? O danışmanı vermek zorundasın. Yap görelim. Biri yapmış. Evrensel Gazetesi İstanbul Sözleşmesi ancak geliştirilebilir diye bir haber var. DİSK Genel İş İstanbul Anadolu Yakası 1 numaralı şubesi üyesi kadın işçilerin görüşü olarak burada yer almış Evrensel Gazetesi'nde. Başka. Akşam gazetesine bakalım dur ya. Akşamı görelim. Ne yazmış kim bilir. Ya dünyanın en güzel gazetelerinden biri sonuçta. En çok vaka Ankara'da. Tamam bunu açmasa mıydınız bu muhabbet? Bak burada çok kötü tostlar sındılara çünkü. Bilim kurulu normalleşme döneminin en kritik toplantısını dün yaptı. Bakan Koca ilk dalganın ikinci zirvesini yaşıyoruz. Ankara vakada İstanbul'u ikiye katladı dedi. Ben de sordum. Nüfus oranlarını karşılaştırırsan 1'e 3. 1 olan 2 katı. O zaman buradan çıkan sonuç... İstanbul'da açıklanan vaka sayısının da 6 katı olmak zorunda değil mi? Ben başka bir şey... Yani matematik ağlıyordu ya. Ağlıyordu. Bir şey söyleyeceğim. Tarım Bakanı haberi yapmadınız mı lan? Oğlum tohum... Bulurlar. Vallahi bulur. Ben size söyleyeyim. Bulurlar. Neyse bunu sana nasıl olsa ödetirler. Tohumda 8 kat verim. 4 puan büyüdük falan. O Yalı'daki Hayat diziden daha ilginç. Hangi Yalı, hangi dizi? Kemal Gülman boşanma aşamasındaki eşi Feryal Gülman'ın Yalı'yı satma girişimini mahkeme kararıyla durdurdu. Yani bir Yalı var. Ha onu söylemeyi unuttuk değil mi? Neyse ya boşver zaten haberi biz de kıçımızda yapıyoruz. Kara Para Aşk gibi dizilere de ev sahipliği yapan 245 milyonluk Yalı. Kaç? 245 milyon mu? Dur ya 245 milyon deyince onu 8.77.99 euro. Hani euroya vuralım diyecektim de dolar 7.42. Dış güçler çok kötü hata kalktı. Dizileri aratmayan bir hikayeye tanıklık etti. İş adamı Gülman ikinci eşinden birlikte çalıştığı Feryal Gö... Anlamadım dur ya. İkinci eşinden birlikte çalıştığı Feryal Gülman için boşandı. He. İkinci eşiyle evliyken Feryal Gülman... Ha, tamam şimdi anladım. 2013'te Feryal Gülman aldatıldım diye boşanma davası açtı. İş adamı 7 yıldır süren boşanma davası sürecinde avukatlığını üstlenen 58 yaş küçük Eda Cideli'ye gönlünü kaptırdı. Abi 245 milyon dediğinde benim durmam lazımdı ya. Çok özür dilerim çünkü şuurumu yitirdim. 245 milyon mu? Bir tane sosyetik arkadaşımız olsa sorardık ya bu normal mi diye. Herhalde bize cevap verirdi. Bilmiyorum ki. Arkadaşlar bugün tuhaf bir gelişme var. Dış güçler muhtemelen ondan oluyor diye düşünüyorum. Takvim gazetesinde emekliye müjde yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Vallahi yok. Onun yerine işçiye işverene 19 destek haberi var. Emekli niye yok? Ben tedirginim. Söyleyeyim de ne zaman emekli olurum bölümü var çünkü. Ama emekliye 5 kuruş yok bugün. Zırnık yok. Borsada kazanma yolları var. Bankalara odaklanın. Bak normalde sermaye piyasası kurulu, öyle bir kurulu olan, rekabet kurumu gibi bir kurumu olan bir ülkede bu gazetenin sadece bu haberle kapatılması lazım. Bak kapatılması diyorum. Yekten. Çünkü borsada manipülasyon yolu bu. Sen hisse öneremezsin kardeşim. Öneremezsin. Yasak bu. Adın bülten olur. Bülteni çıkartırken dersin ki bak ben şu şu şu amaçla hisse senedi önermekle dahil çalışmalarda bulunacağım. Bu gazete. Ama bizde var mı? Salla. Meryem Uzerli hamileymiş bu arada. Hiç haber. Vallahi ya bir zıbın yaptırayım, bir lizöz öreyim. Hiçbirinizde öyle bir tavır yok. Bak giderek düşüyorsunuz. Yapmayın bunu. 5 aylık hamile olduğunu açıklamış kadın. Şimdi bu hesaba göre doğum kışa denk gelecek. Biriniz hiç olmazsa şöyle bir elti eltiye küstü şeyli modelli bir lizöz yapın ya. Bu kadın ne giyecek doğumdan sonra? Vallahi hikayesiniz. Yani bir zıbın alayım gideyim hiç. İyice yaydınız maşallah. Hiç bakmıyorsunuz. Ne giyecek bu kadın? Meryem Uzerli gizemli ABD'li ile yeni aşka yelken açtı. Gizemli ABD'li mi? Kim o? Kaptan Amerika falan mı? Uçuyor mu? Stark. Aha. Iron Man. Benim neyim? Gizemli başka gelmiyor benim aklıma. Şimdi de 5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Bebeğin cinsiyeti ise kız. Lizöz'ü pembe yapıyoruz. Aha bak Lizöz ne diye soruyorlar. Ya bırak abicim ya. Bırak ya. Tamam ben valla bu yayını boşa yapıyoruz biz ya. Ya daha oturup Lizöz mü açıklayacağız ya? Elti eltiye küstü. Türkan Şoray'ın kirpiği. Hiç bu. Valla boşa. Bazen diyorum ki. Ulan diyorum boşa yapıyorsun bu işleri diyorum. Valla. Kansere karşı arı zehri. Arı zehri? Salla salla öyle uydurduk o haberi. Öğün atlama tadını kaçırma. Öğün atladığını bir göreyim. Bak o evden bana bilgi gelir. O öğünün atla. Hadi bir göreyim atla öğünü. Atla. Bak. Diyabetten korunmak için sağlıklı beslenin. Ama o kadar basit değil Nevin Hanım ya. Öyle yazılır mı o ya? Doğumdan sonra kadının giydiği hırka öyle değil. Onun örgüsü değişiktir. Öyle hırka gibi değildir. Yani bolluğu omuzdan itibaren bolluğuyla o farklıdır. Örgüsü de farklıdır. Lizöz öyle haybe örülmez. Yapmayın bunu bu kadar basitleştirmeyin. Aralıklı yiyin. İçinizde diyabet hastası var mı? Tip 1, tip 2 fark etmez. Var mı? Yeni daha bakın. Diyabetle ilgili yeni dün akşamüstü ortaya çıkmış gerçekler. Aralıklı yiyin, öğün atlamayın. Gördün? Hareketsiz kalmayın, spor yapın. Yüksek kalorili gıdalardan uzak durun. Bunu yaparsak şey mi, diyabetten korunur muyuz? Oy, o kadar basit değil. Mesela şeyse, genetik aileden getirdiysek. Ha, onu düşünme. Ya öyle düşünme, buna öyle bakma. Bu tamamen içsel bir yolculuk bu. Dur içsel yolculuk deyince dolara bakalım mı bir? 8.78. Pardon, dolar, euro 8.78. Dolar 7.42.37. Dış güçler operasyon yapıyorlar. Vallahi yemin ediyorum dış güç. Bu olsa anlarım. Erişte bulgur kıçından uydur konulu eser miktarda seks içeren sorularımız var. Çocukları pistten alırsak takı törenine başlayacağız. Bir alalım. Nafis Hoca'ya gelen, geliyor bu sorular. Aşk olsun. Sakın. Geliyor. Bunu yollayanlar var. 67 yaşındayım. Dur sen söyleme, ben tahmin edeyim. Ormanda 9 kap. Ha değil, tamam, güzel. Prostatım var. Geçmiş olsun. Evlensem sorun olur mu? Niye bunu bir doktora gidip gittiğim doktora sormuyorsun? Ha eğer şunu soruyorsan, hani nikah törenini çıkarır mıyımsa sorun. Yani bence çıkartırsın. Nikah tarihi ona göre seçilebilir. Ne olacak canım, yani onu yaparsın. Ama bu gerçekten prostat sorunu konuşacaksak bunu bir üroloğa sorman lazım. Bevliyeci, bevliyeci. Hacı abi. Böyle olmaz. Yazıyla olmaz o. Olayın yazıyla alakası yok çünkü. Sen mesela nasıl prostatın var diyorsun. Prostatın olduğuna ilişkin bir raporun mu var? Yoksa çünkü onun muayenesi biraz sıkıntılı. Yazıyla olmuyor. Hani sana şöyle zarfta size bir aparat yolluyorum. Onun uygulamasını indiriyoruz, aplikasyonu. Oradaki o parmağa benzer şeyi, öyle olmuyor işte. Doktora gitmen lazım, doktora. Aile hekimine başvur. Aile hekimi zaten kendi çözemeyecekse seni bir üroloğa sevk edecektir. Kapış? Yazmayın, böyle saçma sapan şeyler yapmayın. Ya adam daha 2 gün önce 62 yaşındayım, ormanlarda fırtına gibi esiyorum diyen adama cevap veriyordu. Nasıl ciddiye alırsın böyle bir adamı? Mektup yazdı, yazılıyor bu mektuplar. Geliyor ya. Artık manşet sadece Photoshop'la yapılıyor takvimde, fark ediyor musunuz? İlk biz uyandık yine. Vallahi çok mutluyum o yüzden. Şimdi bugünkü Photoshop'ta, takvim gazetesinin Photoshop'unda şöyle düşün. Okyanustasın, tamam, açık denizdesin. Aşağıdan bir Türk savaş gemisi geçiyor. Düşün ya, tam zorlayacak biraz ama düşün, yapabilirsin. Aşağıdan mı? Evet, sen yukarıdasın, gökyüzünden bakıyorsun. Okyanus. Bir Türk savaş gemisi geçiyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü bayrağı var. F-492 diye de numarası da görünüyor hatta geminin. Tamam. Aşağıdan geçiyor. Hızlı da gidiyor bayağı. Köpükler böyle yara yara gidiyor. Langır langır. Üstünde. Denizin üstünde mi? Evet. Halat gerilmiş. Denizin üstüne. Ya bunu öyle düşünme kardeşim. Bu içsel bir yolculuk. Kafa nasıl güzel? Öyle şey yapıyoruz. Denizin üstünden geçen uzun bir halat. Ne kadar uzun mesela? Bilmiyorum ya, işte 450-500 kilometre civarında falan diye düşünüyoruz. He, mantıklı. Halat gerilmiş. Fakat halatın ipler artık içinde böyle parça parça olmuş, lime lime. Tek bir parça tutuyor. Halat kopmak üzere. Halatın kopmasından yırtmış önde, yani kopmak üzere olan parçada, arkadaki parçada değil, öndeki yırtmış ama o kurtulur dediğin yerde Merkel var. Başı önde yürüyor. Arkasında Macron var. Eğilmiş, halat kopmasın diye uğraşıyor. Bak, halatın en inceldiği yerde, ipin üstünde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis var. O lan diye böyle düşecek, tam öyle duruyor. Arka taraftan Anastasiadis geliyor. Rumların lideri, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin lideri. O geliyor, o da Mitsotakis, yani baktığın zaman öyle görüyorsun çünkü. Mitsotakis düşüyor, dur ben de arkasından gideyim diye böyle sallanarak geliyor. Ya da zeybek oynayacak, ikisinden biri yani, kollar açık çünkü Anastasiadis. Bu arada herkesin eline ülkesinin bayrağı tutuşturulmuş. Macron'a denk gelmemiş, Macron'un kıçına yapmışlar Fransa bayrağını. Photoshop o kadar saçma ki yer bulanamamış. Yani düşünülmemiş çünkü. Tabi denizin üstünde gerilmiş halatta yürüyorlar. Halatın uçları nereye bağlı? İşte o çok sıkıntılı. Ben bir ara düşündüm. Yani aklıma şöyle bir şey geldi. En mantıklısı o aslında. Çünkü bahsettiği bölgeyi şöyle dikine geçen orası. Düşününce İtalya'da tam böyle çizmenin topuğundan tut. Tamam mı? Tam topuktan bağla halatı. Aşağıdan da getir. Mesela şeye. Neresi olabilir? İsrail'de Yafo'ya. Yafo'ya bağla. Orada çok güzel bizdeki İzmir'deki Saat Kulesi'nin bir benzeri vardır. Ona bağla mesela. Öyle olursa düz durur bu halat. Ha uzun. Olacak o kadar. Macron'un kıçına Fransa bayrağı takmışlar. Diğerleri elinde tutuyor. Anastasiadis'in arkasında Benjamin Netanyahu var. Bayrağı da onun çok affedersiniz elimle gösteremeyeceğim bir yerine koymuşlar. Kapiş. O yürüyor ama dağlardan serin. Umurunda değil. Halat kopmaya başlamış. Yürüyor. Kafa nasıl güzel ama. Arkadan Veliaht Prens Nahyan geliyor. Baya yani o hani klasik Arap kıyafetini giymiş. Üzerinde yürüyor. Sisi var Mısır'ın darbeci lideri. Halatın üstünde oturmuş aşağı ayaklarını sallamış. Yürümüyor. Hani şey gibi duruyor. Koparsa ekime. Yani ekime kadar bu halat bizi çeker diye düşünüyor. Ayakları sallamış. Aşağıdan da Türk savaş gemisi geçiyor. Mantık şu. O halat kopsun. O gemiye düşeceksiniz hepiniz. Bunu yapan nasıl bir zihniyet bilmiyorum. Ama bak normalde grafik tasarım bölümünde oku. Yani yeni medya teknolojilerinde oku. Normalde bunu dönem ödevi olarak getirsen böyle tek bandı kopuk Tokyo'yla döverler adamı. Ciddi öyle böyle de değil hem de yani. Bayıltana kadar. Ama bu 1 liraya satılan bir gazetenin manşeti. Ben şeye çok takıldım ya. Ha bu arada Angela Merkel'in de bayrak kıçındaymış. Çok özür dilerim onu da oraya takmışlar. Aslında Macron'a yakın takmışlar. Çünkü grafiği kötü yapınca Macron'un kıçında iki bayrak var gibi. Hem Alman hem Fransız bayrağı var gibi de duruyor. Bilmiyorum. Sisi dağlardan serin oturuyor. Ayakları sallamış. Takım elbiseli bu arada. Bak denize düşecek. Haberi yok. Takım elbiseli. Kösele ayakkabılar falan. Haberin içinde de spotları da şöyle. Merkel, Macron, Mitsotakis kaosa daldı. Yanlarına Netanyahu'yu, Sisi'yi, Anastasiadis'i, Nahyan'ı da aldı. Karanlık sulara açıldı. Akdeniz lan orası. White Sea diye de bilinirdi yani. Türkiye'nin hakim olduğu denizlerde hak iddia edip korsanlık yaptı. Hocam bizim hakim olduğumuz denizler karanlık sular mı? Yok. Onu demek istemedik değil mi biz? Yok. O sehven o ifade. Karanlık sular yani. Onu öyle düşünme. Ankara ise gemileri bölgeye yolladı. Çok akıllıca. Şer ittifakına karşı demir attı. Çok özür dileyerek gemi gidiyor. La oğlum ben size duran gemi... Abi şimdi duran gemi yani açık denizde duran gemiyi gösterince çok anlaşılmıyor. O zaman şöyle yapsaydın en azından bu kadar hızlı giden gemi koymasaydın grafiğe. Evet o yapılabilirmiş doğru. Yanında da son spotta büyük spotta da şöyle yazıyor. Aynı ipte oynayan cambazlar Ege'yi Akdeniz'i gerdi. Lan vallahi doğru tahmin etmişim tamam işte o gerilim oradan. Türkiye ise mesajı gönderdi. Köprüden önce son çıkış. Çok özür dilerim biz gemiyle mi geçeceğiz köprüden? Yok bizimki değil. Biz köprünün altından geçiyoruz. Bu yukarıdan. Köprü Halat Köprü mü? Mümkün. Nasıl güzeliz ama böyle. Yükselmiş. Bir grup kalkalım gidelim diyor. Öbür grup da abicim diyor. Sabah işimiz mi var? Gazeteyi bağladık geldik diyor. Bir manşet atacağız diyor. Ya. Oturun diyor. Yani la yeni diyor bak. Yeni tam zamanı şimdi diyor. Çıtır çıtır balık çıkmaya başladı diyor ya. Bir dur diyor. Bunun altında da bunu diyen köprüden önce son çıkış diyen de Çeşme'yi karıştıran Darya Krilyuk. Ne alakası var? Ha alttaki haber taşmış. Kadının kafasına köprüden önce son çıkış yazmışlar. Kafa nasıl güzel. Uf nasıl güzeliz ya nasıl eğleniyoruz. Kahkahalar gırla. İstanbul'daki Ritz-Carlton'a yerleşti. Covid testinin sonucunu bekledi. Haberin başlığı ne? The Risk Carlton. Bu iyiydi. Ritz-Carlton koronavirüsle ilişkilenince Risk Carlton. Evet ya çok iyi. Tezgaha bak. Palamut denize kıyısı olmayan Kayseri'de 14,5 liraya satıldı. İstanbul'da ise cep yaktı 30 lira. Lan oğlum, daha dün sen vatandaş ağzından burnundan palamut çıkacak, palamut çok bol diye haber yapmadın mı? Yaptık mı? Evet. İşte ben onların çoğunu sabah kendime gelince görüyorum. Hatırlamıyorum ben o haberleri. Cellami paniği. Cellami ne lan? Allah seni kahretmesin ya. İngilizce hücre var ya, bak bu haberi ben sabah görmemişim. İngilizce hücre cell. C-E-L-L hücre. Anlatabiliyor muyum? Cep telefonu da cellular phone. Hani herkes bilmek zorunda değil. Cell o hücre anlamında. Selami paniğiymiş o. Bak habere. İzmir'de Selami A kendisinden ayrılmak isteyen Kadri Esen'in cep telefonuna casus yazılım yükledi. Saniye saniye takip etti. Bunu öğrenen kadın polise gitti. Helal olsun. Selami paniği nereden çıktı? Hocam bunu şimdi biz cep telefonuyla birleştirelim dedik. Ben önce cebimdeki casus diye haberin başlığını koyalım dedim. Sonra arkadaşlar dedi ki hadi lan öyle saçmalık mı olur? Tam da o arada garson geldi. Tabakları değiştireyim mi diye soruyor. Kafa yükselmiş. Dedim boş ver ya. Ben dedim tabağımla mutluyum kardeşim. Değiştirme. Ben sevmem öyle. Ben aynı tabakta devam ederim. O arada dalgaya düştük. Benim başlık gitti. Unuttuk biz masa yükselince bir süre sonra. Sonra dedim ki ya o şey haberi vardı. Cep telefonu haberi, ne yaptık onu? Kafalar 3 milyon. Kimse hatırlamıyor. Haberi de hatırlayan yok. Birinin aklına geldi. Abi dedi. İngilizce'de dedi hücre ne dedi? Oğlum dedim git gece dedim pekmezini akıttırma ama öyle değil dedi ya. Hücre ne dedi İngilizce? Çok İngilizce biliyorum. Yani daha önce. Sel dedim. Peki dedi. Çok güzel dedi. Cep telefonu ne dedi? Cellular phone dedim. Şimdi dedi onun ılır fonunu çıkart dedi. Ne kaldı? Sel dedim. Heh dedi. Peki burada dedi karısını takip eden adamın adı ne dedi? Anladım orada. Dedim ya gel dedim öpeceğim ya. Gel dedim lan gel öpeceğim ya. Vallahi klasik muhabbet zannetmeyin. Gerçekten saygıdan. Selami paniği haberi böyle çıktı. Çıkmaz olaydı ama işte çıktı. Kraliyet ailesi var. Kraliyet. Katar kraliyet ailesi iki kamyon eşya ile Bodrum'a geldi. Lüks yatlarına geçti. İşte bol bulunca yağ nereye sürdüğü konusunda bizde çok güzel şeyler vardır, atasözleri. Türkçe çok güzel bir dildir ya. Vallahi çok güzel bir dildir. Atasözleri, deyimleri, çiçek o kadar güzel. İşte yağ bol bulunca neresine sürdüğüne ilişkin çok güzel bir sözümüz vardır bizim. Karpuz haberi var. Dün bu haberi gördünüz muhtemelen. Sosyal medyada da var. 7 milyon liralık Lamborghini'si ile karpuz satan bir herif var ortada. Kim? Bilmiyoruz. Çünkü 5 liraya karpuz yazmış. Sonra sosyal medyada fotoğraflar paylaşılmaya başlanınca yapıştırdı gitti herif. Kayboldu. Ama kaldı. Plakası falan var bu arada. Ergün Diler bugün kırmızı kod yazmış. Kırmızı kod değil. Kod. NSA dünyanın her noktasını dinliyordu. Ulusal güvenlik. Kırmızı kodla yasak olan tek bir yere ise elini uzatamıyordu. Peki bu şirket mi? Ha onu yazamadım ya, yer kısaydı. Kırmızı kodla elini uzatamadığı bir şirket var. Onu aslında anlatacaktım ben. Başlığa da orayı çekelim demiştim. Çekmemişler mi? Gazetenin genel yayın yönetmeni sensin, sormadın mı? Benim yazı nasıl çıktı diye. Bana bir yollayın WhatsApp'tan falan diye. Yok şey yapmadım. Bir süre sonra şey yapmıyorum ben. Ertesi sabah görüyorum ben. Abi kafa 3 milyon. Peki bu şirket şimdi neyin peşinde? Ve nerede? Hocam nerede ve nerede diye şey yapıyorsan o soru işaret koyuyoruz ona. Bak Türkçe çok güzel bir dildir, basit de bir dildir. Öğrenmesi zordur biraz ama güzel dildir. Harbiden güzel dildir. 3 nokta koymuyoruz ona. He? Kötü Yılmaz Özdil yazısı gibi olmasın. Lütfen. Herkese çok teşekkür ederim. Yarın kitap konuşacağız. Arkadaki kitap Charles Dickens. İki şehrin hikayesi, devrim konuşacağız, şiddet konuşacağız. Devrimin kendi evlatlarını yemesi, rayından çıkması, yükselen şiddetin aslında halkın açlığını görmemenin insanlara neye mal olacağını konuşacağız. Hepsini. Yarın Charles Dickens iki şehrin hikayesi var. Bu arada unutmadan bir kez daha hatırlatayım. Bir sonraki haftanın kitabı da Eylül, Mehmet Rauf'un Eylül'ü. Hakikaten çok güzel bir içsel roman. Bence yeterli değeri görmemiş. Hem Mehmet Rauf yazar anlamında görmemiş, hem de Eylül romanı görmemiş. Yarın o var. Bugün akşam saat 19.30'da 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'ni açıyoruz. Başlıyoruz ve bir hafta boyunca Ankara'da filmler gösterilecek. Biletler satışa çıktı. Büyülü Fener Sineması'nda sosyal mesafe kurallarının tamamına uyularak yapılacak gösterimler. Biz de bugün akşam 19.30'da bir aksilik olmazsa başlayacağız. Ankara sanatla dolu bir hafta umarım, ama sağlık koşullarının hepsini dikkate alarak yapacağız bunu. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü aynı şeye inanmayan insanların bir araya gelmesi gerçekten çok değerli bana kalırsa. Biz hayata aynı yerden bakmadığımızı açıkça söylüyoruz. Daha ötesi, bakmayacağımızı da söylüyoruz. Bunun iyi bir şey olduğunu anlatıyoruz insanlara. Herkese, herkes bilsin istiyoruz bunu. Çünkü böyle olursa biliyoruz ki insanlar farklı şeyleri aynı güzel ülke için, bizim ülkemiz için, aynı hayalleri değil farklı hayalleri kurarsa biz daha güzel bir ülkede yaşayacağız. Birbirimizden vazgeçmeden, demokrasi bu çünkü. Aynı şeye inanmasak da küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabiliriz. 5 yıldır yaptığımız gibi. Eğer diyorsanız ki 5 yıl boyunca olmadı ama şimdi aklıma geldi, ben bu yayını desteklemek için ne yapabilirim? Bakın şu olabilir. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilir misin? İletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Bakın o çok önemli. Abone ol düğmesini tıklayarak 5 kuruş harcamadan ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum değilim, ben seçerim demiş olacaksınız. Bir de yanda zil var. O zile de tıklarsanız eğer yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bu arada yayın şu anda devam ediyor hala. Bir beğeni tuşu var. Şöyle yukarı doğru bir parmak tuşu. Onu eğer tıklarsanız bu yayının izlenme oranını gösterecek o. Yani yayını oradan da desteklemiş olacaksınız. Yapın bunu, zor bir şey değil. Sadece ona tıklayacaksınız, o kadar. Bir de yeni düğme var. Üzerinde katıl yazıyor. Anlamı şu: YouTube'un getirdiği yayıncılara destek olmak için koyduğu bir düğme oraya. Ama kullanmak zorunda değilsiniz. Anlamı şu: bu yayını aylık 5 lira, aylık 15 lira ya da aylık 60 lira destekleyebilirsiniz. Bunun %30'unu YouTube kendine alacak, kalanını yayıncıya vermek üzere planlıyor. Bunun da anlamı şu: faturalandırılabilir bir gelir. Yani makbul bir gelir. Ama eğer dokunmazsanız, canınız sağ olsun, mecburi değil ki, bu yayınlar hep parasızdı, hep parasız olacak. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesini konuşmak üzere Ölmezse Kalırsam ben burada olacağım. Siz de gelin. Hem hayatımızı o romanlardan hareketle, hem edebiyatın insanı o serinleten, biraz daha rafine eden dünyasını birlikte paylaşalım. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.